Ayrım 17, sayfa 108. Inmo Bergman, 4 Temmuz 1918, 30 Temmuz 2007. Milliyeti İsveçli. Burcu Yengeç. En önemli filmleri 7. Mühür 1957, Çığlıklar ve Fısıltılar 1972, Fanny ve Alexander 1982. Sözün özü. Umarım asla dindar olacak kadar yaşlanmam. İçimdeki şeytanların dizginlerini elimde tutmayı hep başarmışımdır, diye yazdı bir keresinde Inmo Bergman. Ve böylece bir işe yaramak zorunda kaldılar. Bergman'ın içinde kesinlikle hatırı sayılır miktarda şeytan vardı. En basitinden hayatının hastalıklı ve nahoş yanlarına takılma eğilimi vardı. Stockholmlu bir papazın oğlu olarak oldukça konforlu bir ortamda yetişmiş olmasına rağmen Bergman'ın ilk hatırası yulaf lapası tabağına kusmasıdır. 4 yaşına kadar annesiyle beraber uyuyan Bergman'ın kurulu düzeni, kız kardeşinin dünyaya gelişiyle alt üst olur. O ve erkek kardeşi Dek, beşiğinde uyurken bebeği boğmayı planladı. Ancak beceriksiz bir katil çıkan Bergman'ın tek becerebildiği ufaklığı uyandırmak oldu. Bu başarısızlığın yıldıramadığı Bergman, daha sonra da yatağını ateşe vererek Dek'i öldürmeye çalıştı. Tüm bu düşmanlığın nereden geliyordu? Bunun cevabı Bergman'ın ailesiyle olan ızdıraplı ilişkisi içinde yatmaktadır. Sürekli yatağını ıslatan Bergman, pijamalarını kirlettiği için ceza olarak tüm gün kırmızı bir etek giymek zorunda bırakılıyordu. En ufak bir ev kuralını ihlal ettiğinde tüm ev ailesi tepkisini günlerce onunla konuşmayarak, yokmuş gibi davranarak gösteriyordu. Babası İkmar, pantolonunu indirtip bir mindere yaslar, aileden biri onu boynundan bastırırken halı dövücüsüyle döverdi. Cezadan sonra günahlarının bağışlanması için babasının elini öpmek zorundaydı. Anne baba Bergmanlar, sadistçe duyguları daha da kabardığında İlkmar'ı bir dolaba kilitler ve orada küçük çocukların ayak parmaklarını yiyen, yırtıcı bir canavarın pusuda beklediğini söylerdi. Bu çocuğun kukla tiyatrosu ve doğaçlama büyülü fener gösterileri yoluyla bu durumdan kaçmaya çalıştığına şaşmak mümkün müydü? Bergman, farklı rollere büyündüğü oyunları, kabus gibi üzerine çöken ev hayatının yarattığı stres ve endişeleri üstesinden gelmek için kullanıyordu. İlk film gösterimini 10 yaşındayken kıyafet dolabının badanalı duvarında yansıttı. Başarılı bir hikaye anlatıcısı oldu. Bir gün okulda tüm sınıfa akrobat olarak yetiştirilmesi için ailesi tarafından bir sirke satıldığını söyledi. Öğretmeni yalan söylediğini anlayınca onu duvarın dibinde durma cezası verdi ve herkesin önünde küçük düşürdü. Şüphesiz Bergman'ın yetişkin gözetiminden uzak bir çıkış yoluna ihtiyacı vardı. Bergman en sonunda 19 yaşındayken babasıyla arasındaki meseleye kati bir çözüm getirdi. Gittikçe hiddetlenen karşı karşıya gelişlerinin en sonuncusunda babasına ilk defa fiziksel olarak meydan okudu. Babasına "Bana vurursan ben de sana vururum" dedi. Babası vurdu. Bergman da geri vurdu. Birbirleriyle yıllarca konuşmadılar ve ancak 1966'da Bergman'ın annesinin ölümünden sonra barıştılar. Bergman, 1938 yılında kaydolduğu Stockholm Üniversitesi'nde öğrencilerin tiyatro çalışmalarına katıldı. Kısa süre sonra yoluna film senaryolarını revize ederek devam etti ve 1946'da ilk uzun metrajlı filmi Crisis'i çekti. Neredeyse 10 yıl boyunca adı sanı bilinmez bir halde didinip durdu. Sonunda 1955'te çektiği Bir Yaz Gecesi Gülüşmeleri adlı eksantrik romantik komedi filmiyle uluslararası beğeni topladı ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday oldu. Yedinci Mühür ve Yaban Çiçekleri, Bergman'ın uluslararası sanat sinemasının önde gelen isimleri arasında yerini sağlamlaştırdı. 1960'larda Bergman'a ilgi duymak, sözde entelektüel bir snopizmin evrensel göstergesi haline geldi. Bergman'ın filmleri gittikçe anlaşılması daha zor bir hal alıp, yönetmenler giderek kendi psikoseksüel sorunlarını çözmeye odaklandıkça, vizyoner bir dahi olarak itibarı daha da arttı. Persona, Çığlıklar ve Fısıltılar ve Bir Evlilikten Manzaralar, yönetmenin en kasvetli ve muğlak filmleri arasında olup, başta Woody Allen olmak üzere gittikçe artan müritlerinden ve eleştirmenlerden gerektiği gibi övgü topladı. Ancak 1976'da vergi kaçırmaktan dolayı tutuklanması, Bergman'ın her yıl bir film yaptığı olağanüstü temposuna gölge düşürdü. Bir dönem yurt dışında gönüllü bir sürgün hayatı yaşadıktan sonra, son bir başyapıt için tam zamanında 1982 yılında ana vatanı İsveç'e dönerek hem eleştirel hem de ticari başarı yakalayan yarı otobiyografik Fanny and Alexander'ı çekti. Bu filmi Bergman'ın çoğunlukla İsveç televizyonu için çeşitli prodüksiyonlar üzerinde çalıştığı uzun bir alacakaranlık dönemi takip etti. Kalça protezi ameliyatının doğurduğu komplikasyonlar nedeniyle 2007 yılında Baltık Denizi'nde bulunan Faroe Adası'nda öldü. Eğitim aracı. Bergman set içinde de set dışında da hiddetli mizacıyla ün salmıştı. Yönetmenliğinin ilk yıllarında oyuncu kadrosu ve film ekibiyle derdini anlatabilmek için sandalye fırlattığı zamanlar olmuştu. Bu cinnet anılarını pedagojik patlamalar olarak adlandıran Bergman, aynı sıklıkla olmasa da benzer davranışları yıllarca sürdürdü. Bergman'ın alışılmışın dışında kalan iletişim yöntemi, İsveçli oyuncu Ygritte Tulli'nin üzerinde işe yaramıyor gibi görünüyordu. "Benimle konuştuğunda ne demek istediğini asla anlamıyorum," dedi yönetmene bir gün. "Ancak benimle konuşmadığında işte o zaman seni kesinlikle anlıyorum." Tuvalet komedisi. Bergman'ın uzun süreli ilham perisi Liv Ullmann, onun taşkınlıklarının en ağırlarının sıkça maruz kaldı. Bir keresinde büyük yönetmenin yaptığı bir şeyi sorgulama hatasına düşünce, Bergman öfkeden gözü kararmış bir şekilde onu evinin içinde kovalamaya başladı. Ecel terleri döken Ullmann, çareyi kendini tuvalete kilitlemekte buldu. Bunun üzerine kapıyı tekmeleyen Bergman'ın terlikleri kapıda açılan delikten fırlayarak Ullmann'ın üzerine düştü. Norveç'in en büyük oyuncusunun tuvalet klozetinin yanına tünemiş, kafasında bir tüylü terlik olduğu halde görmek Bergman'ı öyle eğlendirmişti ki bir anda tüm kızgınlığı geçti ve kahkaha krizine girmiş, bir şekilde gülmekten ikiye katlanmıştı. "Hemen barıştık," diye açıklar Ullmann. Bir evlilikten manzaralar. Bergman ve Ullmann resmi olarak hiç evlenmemişti. Ev hayatlarını Ullmann'ın açısından değerlendirecek olursak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Ingmar Bergman'la yaşamak Bob Hope'la yaşamaya benziyor. İtirafında bulunan Ullmann, belki de yüzyılın en hafif kalan karşılaştırmasını yapmıştı. Bergman, kahvaltıda Ullmann'a bir önceki gecenin kabuslarını anlatır ve ona bir sonraki filminde bu kabusları nasıl canlandıracağı hakkında planlamalarını aktarırdı. Çift ayrıldıktan sonra bile Bergman ona hala senaryolar gönderip filmlerinde yer alması için yalvarmaya devam etmekteydi. Ullmann sonunda patlayıp yönetmeni, "Kabuslarını kendi kendine çek," diye cevaplayarak son senaryoyu açmadan geri gönderdi. Bergman'ın tuvalet eğitimi. Liv Ullmann'ı terörize etmediği zamanlarda Bergman duygusal ve psikolojik destek açısından onu rahatsız edici derecede bağımlıydı. Ullmann zaman zaman bir sevgiliden çok bir anne rolünü üstleniyordu. Uçak yolculuklarında fazlasıyla gerginleşen ve el yıkama takıntısı olan Bergman, bir keresinde İtalya'ya tatile giderken Ullmann'a karşı aşırı derecede sinirlenmişti. Kopenhag'da uçak beklerken ellerini yıkaması gerektiğini söyleyen Bergman'ın bunu gerçekleştirebilmesi için asansörle aşağı inip havaalanının erkekler tuvaletine ulaşması gerekiyordu. Normalde bu durum Ullmann'ın için Bergman'ı uzun uzun rahatlatması ve elini tutması gerektiği anlamına geliyordu. Ancak Bergman bu sefer tek başına gitmekte ısrar etti. Yaklaşık 10 dakika sonra çocuksu bir gülümsemeyle asansörden indi. "Başarmıştı," diyerek yıllar sonra hatırlıyordu Ullmann o anı. "Hala tek başıma neler yaptım, gördün mü?" der gibi bir ifade taşıyan o gülümsemeyi düşünüyorum. Olayın geçtiği sırada Bergman 40'lı yaşlarının sonlarındaydı. Sevgili babacığım, sayısız takıntı ve kendine has tuhaflıkları göz önünde bulundurulduğunda Bergman'ın dünyanın çocuğuna en düşkün babası olduğu söylenemezdi. Hatta onun nasıl bir baba olduğu konusunda Liv Ullmann'a bakarsak hiç ortada yoktu. Yine de çocukları ona tapar, seyrek ziyaretlerini ve ondan ilgi ve alaka gördükleri tek tük anları dört gözle beklerlerdi. Bir keresinde Bergman'ın 7 yaşındaki kızı Lynn'in annesi Liv Ullmann'a soyunma odasında zaman geçirirken çocuğu 4 yıldır görmeyen Bergman'ın bir anda ortaya çıkıverdi. Kızını kandırıp 30 saniye kollarında döndürdükten sonra soğukkanlı bir tavırla yapacak işleri olduğunu söyleyerek odadan ayrıldı. Bunun gibi sıcacık ve değerli anlar yüzünden olsa gerek ailesi ona koca goril lakabını takmıştı. Doğrucu Davut. Bergman gençken o kadar da azgındı ki Bu durum popüler bir İsveç şarkısının sözlerine ilham vermişti. Varsın bana çılgın ve özgür densin. Yeter ki Ingmar Bergman beni beğensin. Kızları sürekli kandıran patolojik bir yalancı olduğunu kendisi de itiraf ediyordu. Bir noktada yalan söylemekten vazgeçmeye ve hep doğruları söylemeye karar verdi. Bu durum kendisine has problemleri de beraberinde getirdi. 30'lu yaşlarının sonlarında bir kadınla yaşadığı ilişki ciddiye binmeye başlamıştı ki Bergman bağlılık konusunda bazı sınırları olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaya karar verdi. Seninle evlenemeyeceğim diyerek kadını hisleri hakkında bilgilendirdi. Seni o manada sevmiyorum. Seni düzmek istiyorum. O aylak, muğlak, çatlak, nasyonel sosyalist zamanları. Film çalışmaları dünyasındaki hayranları tarafından gerçekleştirilse de Bergman bir zamanlar coşkulu ve aktif bir Naziydi. Führer'den ilk kez 1938 yılında değişim öğrencisi olarak bir süre kaldığı Almanya'da Hitler'i konuşma yaparken gördüğü bir mitingde etkilendi. Faşist diktatörü inanılmaz karizmatik, Nazizmi de eğlenceli ve coşkulu bulan Bergman, Hitler'in çerçeveli bir fotoğrafını ilham için yatağın üstüne astı. Yıllarca Hitler'in tarafını tuttum diye sonradan itiraf etti. Başarılarıyla mutlu olup yenilgileriyle üzülüyordum. İsveç'e döndükten sonra harekete katılarak kendilerini kaptırdıkları çılgınlıkla Yahudi bir ailenin evinin duvarlarına gamalı haç çizdiler. Şüphesiz şiddetli Yahudi düşmanlığı Bergmanlar için bir nevi aile geleneğiydi. Kardeşi Dek, İsveç Nazi Partisi'nin kurucularından biriyken babası Erik de oyunu genelde aşırı sağcı politikacılara verirdi. Hayaletleri fısıldayan adam. Ruhların dünyası Bergman'ın birçok filminde önemli bir yer tutar. Dolayısıyla yönetmenin kendi hayatında da hayaletlere inandığını şaşırmamak gerekir. Esasen İsveç'teki mülkünde bir yargıç, bir de ayakkabı tamircisi olmak üzere iki hayalet yaşadığını ve hatta onların seslerini duyduğunu ileri sürmüştür. Bir keresinde annesinin hayaletiyle karşılaştığına, gözlerini dikmiş, denize doğru bakarken ölmüş annesinin kendi arkasında durduğuna emindir. Kendisinin de bir hayalete dönüşüp yaşayanların dünyasına dadanacağı günün geleceğine inanıyordu. Bergman, arkadaşı Lars Löfven ile Stockholm Kraliyet Dramatik Tiyatrosu'nu ziyaret ettiği bir esnada sohbetlerini kesip toplanan ruhlarla muhabbete daldı. "Hepsi burada," diye gizemli bir şekilde hırıldayan Bergman, Löfven'den şaşırmış bir karşılık aldı. Bergman, tiyatronun eski sakinlerinin ruhlarının yarım kalan işleri tamamlamak için hala etrafta olduğuna inanıyordu. Ağırbaşlı bir ifadeyle, "Bir gün biz de onlara katılacağız," diyerek yoluna devam etti. Onu sadece vücudu için seviyordu. Eğer Bergman'ın filmlerini karanlık ve rahatsız edici, karakterleri de kafayı ölüme takmış gibi geliyorsa, bunu kendi hayat hikayesine dayanan basit bir açıklama getirilebilir. Bergman, 10 yaşındayken muzır bir hasta bakıcısı tarafından bir morgun içine kilitlenmişti. Cesetlerle dolu bir odada tek başına kalınca ciddi bir panik atak geçiren Bergman, ancak kadavralardan birinin içinde biriken post-mortem gaz oluşumuna gürültülü bir şekilde dışarı salmasıyla kendine gelir. Yeni ölmüş bir kadın cesediyle karşılaşınca içi gıdıklanan Bergman, kadının vücudunu okşamaya başlar. Memelerini elleyip büyülenmiş bir şekilde gözlerini onun cinsel organından ayıramaz. Birkaç dakika sonra ölü kadın tarafından seyredildiğinden emin bir şekilde kendini kapıya doğru atarak açılmasını ve oradan çıkmayı bekler. Serbest takılmak. Filmleri ürkütücü ve kasvetli olabilir. Ancak Bergman'ın neşeli tarafı da vardı. En sevdiği boş vakit eğlencelerinden biri televizyonda BMX bisiklet yarışlarını izlemekti. Bir yaz gecesi ölüm arzusu. Bergman'la sert aksiyon yıldızı Charles Bronson arasında ilginç bir bağlantı vardı. İkisinin de temsilciliğini ve halkla ilişkilerini yürüten kişiler aynıydı. 1970'lerin sonlarına doğru Bergman'ın ilk Los Angeles ziyareti sırasında bir kere tanışmışlardı. Bronson, alameti farikası haline gelen vuruldulu kırdılı filmlerinden birini çekiyordu. Temsilcilerin isteği üzerine Bergman onu sette ziyaret etti. Hal hatır sorma faslından sonra Bergman, kurşun yarasından sıçrayan kan efektini sağlamak için Bronson'un vücuduna yerleştirilen patlayıcılara hayretler içinde baka kaldı. Olağanüstü nidasıyla hayranlığını belirten Bergman'ın "Bunun nasıl yapıldığını hiç bilmezdim," diyerek konuşmasına devam etmesi üzerine Branson'un yanıtı, "Yani siz filmlerinizde makineli tüfek kullanmıyor musunuz?" oldu. Hayvani cazibe. Birçok entelektüel yönetmen gibi Bergman'ın da eğlence dünyası söz konusu olduğundan şaşırtıcı derecede popülist zevkleri vardı. İlerlemiş yaşlarında sıkça İsveç'e bağlı Faroe Adası'ndaki evinin özel gösterim odasına kapanıp Marx Brothers filmlerini, Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction'ını ya da favorilerinden biri olan Jurassic Park'ı izliyordu. Bir keresinde Steven Spielberg'in destansı Vahşi Dinozorlarını bir kez daha izlerken "Amerikalılar bu işi biliyor" diyerek övgüsünü dile getirdi. Amerikan TV şovları da aksi huylu daha iyi büyülemekteydi. Bergman büyük bir The Muppet Show hayranıydı. Özellikle de bu programda sürekli olarak boy gösteren Dr. Teeth and The Electric Mayhem grubunun çılgın davulcusu Animal'ı çok seviyordu. Anteori'nin hoşuna giden bir başka yapım da Sex and the City dizisiydi. HBO'nun bu muhteşem seks komedisinin neredeyse hiçbir bölümünü kaçırmıyordu. Bu durumun kızı Lee'ne "dizideki kadınlar çok güzel ve ağızları da bozuk" şeklinde açıklamıştı. "Sen de kız arkadaşlarınla böyle mi konuşuyorsun?" Bölüm 17 sonu, sayfa 115.